Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Mısırlı Kariler'den Abdülbasit'ten Fatır Suresinin 42 ve 43. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ
Yeminlerinin olanca güçleriyle kendilerine bir uyarıcı, korkutucu gelecek olsa, ümmetlerin herhangi birinden mutlaka daha doğru yolda olacaklarına dair Allah'a ant içtiler. Ancak onlara uyarıcı, korkutucu geldiğinde nefretlerinden başkasını arttırmadı. Hem de yeryüzünde büyüklük taslayarak ve kötülüğü tasrarlayıp düzenleyerek, oysa hileli düzen kendi sahibinden başkasını sarıp kuşatmaz. Artık onlar önceliklerin sünnetinden başkasını mı gözlemektedirler? Sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir değişiklik bulamazsın ve sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir dönüşüm de bulamazsın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İranseda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pâki Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems 30 Dey 1400, Hicri Kameri 17, Cemadüs-Sani 1443 ve Miladi Takvimle 20 Ocak 2022 Perşembe. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, İmam Hümeyni Mektebi'nde iyiliği emredip kötülükten sakındırmak ve Nehcül Belâğa öğütleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Cumhurbaşkanı Reisi, İran-Rusya mükemmel ilişkilerinin stratejik ilişkiler yolunda olduğunu söyledi. İran Cumhurbaşkanı yurt dışındaki İranlılar bizim büyük elçilerimizdir dedi. İran Petrobakanı İran ve Rusya dünya enerji alanında iki önemli oyuncu dedi. Emir Abdullayan İran Rusya arasında 20 yıllık işbirliği anlaşmasının düzenleneceğini söyledi. Amerikan Başkanı Biden Viyana görüşmelerinde ilerleme kaydedildiğini bildirdi. Ravancı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi terörist İsrail rejimini işgale son verdirmesi gerekiyor dedi. Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında merkez bankaları arasında swap anlaşması imzalandı. Şimdi haberler.
Değerli dinleyiciler, haber bültenimize geçmeden önce 22 Ocak tarihinden itibaren akşam yayınlarımızla ilgili kısa bir duyurumuz olacak sizlere. Akşamları Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20, dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Şimdi haberler.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İran-Rusya ilişkilerinin gelişmesi üzerinde herhangi bir kısıtlama yoktur ve Tahran-Moskva ilişkileri stratejik ilişkiler düzeyindedir dedi. Reisi dün Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi. İran ve Rus güçlerinin bölgedeki etkin rolüne değindi. Reisi Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesinde bölgesel ve uluslararası konuları ortak işbirliğinin temeli olarak nitelendirerek İran-Rusya ilişkileri stratejik ilişkiler yolunda ifadesini kullandı. İran Cumhurbaşkanı İran'ın dış politika önceliklerinden birinin komşu ve müttefik ülkelerle maksimum ilişkiler olduğunu belirterek İran ile Rusya arasındaki ikili işbirliğini güçlendirmesi iki ülkenin ekonomisini canlandıracak, bölgesel ve dünya güvenliğini artıracaktır dedi. İran'ın bağımsız hükümetlerle işbirliğinin uluslararası gelişmelerden bağımsız olarak genişlediğini vurgulayan İran Cumhurbaşkanı, terör ve organize uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelenin ortak işbirliğinin temel direklerinden olduğunu söyledi. Kafkasya'da sınırların dokunulmazlığı ve bölgenin ulusal egemenliğine ve jeopolitik durumuna vurgu yapan reisi, bölgenin ekonomik kalkınması için işbirliğine ihtiyaç olduğunu vurguladı. NATO'nun Kafkaslar ve Orta Asya'daki etkisinin bağımsız devletlerin ortak çıkarlarını tehdit ettiğini söyledi. İran Cumhurbaşkanı Afganistan'da istikrar ve kalıcı güvenliğin tek yolunun tüm etnik grupların katılımıyla kapsayıcı bir hükümetini kurmak olduğunu söyledi. İran son 40 yıldır Rusya gibi Amerika'ya karşı durdu dedi. Reisi Suriye'de terörle mücadelede İran ve Rusya arasındaki işbirliğini başarılı bir tecrübe olarak nitelendirdi ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğine vurgu yaptı. İran Cumhurbaşkanı Astana görüşmelerinin Suriye meselesine diplomatik bir çözüm için uygun bir çerçeve olarak nitelendirdi.
Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reis'in yurt dışındaki İranlılar bizim büyükelçilerimizdir dedi. Cumhurbaşkanı Reis'i dünyanın her yerindeki tüm İranlılar İran'ın büyümesine ve gelişmesine bakmalı ve bunun için ellerinden geleni yapmalıdır dedi. İran Cumhurbaşkanı dün akşam Moskova'da Rusya'da yaşayan bir grup İranlı ile görüşmesinde yurt dışındaki İranlılarla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirterek görüşmenin çok iyi geçtiğini ve sorunları düzeltmemiz gerekiyor dedi. Cumhurbaşkanı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeye atıfta bulunarak ortak işbirliğini ilerletmek ve geliştirmek yolundaki engelleri ve sorunları ortadan kaldırmak için ciddi bir irade olduğu duygusu vardı dedi. Reisi, toplantıda iki ülkenin ekonomi ve ilişkilerin geliştirilmesi alanlarındaki ortak meselelerin yanı sıra İran ve Rusya'nın bölgedeki güçlü rolü ve uluslararası meselelerle ilgili gündem ele alındı, dedi. Cumhurbaşkanı ayrıca şunları kaydetti. Bu toplantı ve konuşmanın izlenimi her iki ülke yetkililerinin sorunları çözmeye ve ilişkileri geliştirmeye çalıştığı yönündeydi. Reisi, ülkede zaman ve tarih yazan şahsiyetlerimiz var. Rusya Devlet Başkanı'yla yaptığım görüşmede terörle mücadele kahramanını dünyaya tanıtmak istiyorsak o kişinin şehit Kasım Süleyman'ın kahramanı olduğunu söyledim dedi. Politikamızın tüm dünyayı ilgilendiren dengeli bir politika olduğunu vurgulayan reisi, İran ve Rusya'nın iradesi her iki ülkenin kapasitelerini harekete geçirmektir dedi.
İran Petrol Bakanı Cevat Ovcu Rusya ziyareti sırasında Rusya Başbakan Yardımcısı, Enerji Bakanı ve üst düzey Rus özel sektör petrol ve gaz yöneticileri yaptığı çok sayıda ve yoğun görüşmeleri tweetleyerek İran ve Rusya'nın dünya enerji alanındaki iki önemli oyuncu olduğunu söyledi. Ovcu, İran ve Rusya dünya enerji alanında iki önemli oyuncu ve ortak işbirliği için birçok zemin var ifadesini kullandı. Rusya yaptığı ziyarette Rusya Başbakan Yardımcısı, Enerji Bakanı ve Rusya'nın petrol ve gaz alanındaki güçlü özel sektörünün üst düzey yöneticileriyle ortak işbirlikleri geliştirmek için çok sayıda ve yoğun görüşmeler yaptığını belirten Ovcu, bu görüşmelerde önemli kararlar alındı ve taraflarca önemli belgeler imzalandı dedi.
İran Dışişleri Bakanı, İran ile Rusya arasında ticari işbirliğinin geliştirilmesi, uzun vadeli işbirliğinin genişletilmesi ve bazı engellerin kaldırılması ve uluslararası yaptırımların etkisiz hale getirilmesine yönelik çabalar ciddi şekilde gündemde dedi. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Cumhurbaşkanı Reisi ve Cumhurbaşkanı Putin'in Moskova'da yaptıkları görüşmede iki ülke Dışişleri Bakanlığı'nın 20 yıllık uzun dönemli işbirliği anlaşmasının hazırlanması için görevlendirdiklerini söyledi. Emir Abdullahyan yaptığı açıklamada iki ülke Cumhurbaşkanı'nın zorlu korona şartlarına rağmen 3 saati aşkın samimi ciddi bir ortamda görüştüklerini ve tüm siyasi, stratejik, ekonomik, ticari, kültürel, bilim, ticaret, özel sektörler konularını masaya yatırdıklarını belirtti. İran Dışişleri Bakanı, Cumhurbaşkanlığı direktifleri doğrultusunda yarın Rus meslektaşı Lavrov ile bir iş planı üzerinde çalışacaklarını belirtti. Emir Abdullahyan iki Cumhurbaşkanı'nın bölgesel konuları özellikle Yemen konusunun görüşmede detaylı şekilde incelendiğini ve Rusya Cumhurbaşkanı Putin'in İran'ın Viyana müzakerelerindeki mantıklı tutumunu takdir ettiğini ifade etti. Emir Abdullahyan, Cumhurbaşkanı Reis ve Putin arasındaki görüşmenin dünyanın geleceğinin çok taraflılık etrafında şekilleneceğini vurguladığını belirtti.
İran Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, İran petrol satışını ve satış rakamlarının ülkeye girmesinin uygun ve geri dönülmez duruma ulaşacağını söyledi. Şemhani, bazı batılı kaynakların ambargoların kaldırılması karşısında İran'ın bazı imtiyazlar vermesi vaatlerine Twitter hesabına yayınladığı mesajla tepki gösterdi. Şemhani, faal direniş hashtag ile yayınladığı mesajında İran petrol satışı ve satış rakamlarının ülkeye girmesi uygun ve geri dönülmez duruma ulaştı dedi ve imtiyaz almak için etkisiz hale gelmiş bir ambargonun sözü verilemeyeceğini bildirdi. Bilindiği gibi İran'a yönelik yaptırımın kaldırılmasına ilişkin 8. tur müzakereler 27 Aralık Pazartesi günü Viyana'da başlamıştı.
Amerikan Başkanı Joe Biden, İran ile 4+1 grubu arasındaki Viyana görüşmelerinde ilerleme kaydedildiğini söyledi. Biden bu açıklamayı 2022 yılında yerel saatle çarşamba akşamı bir yıllık başkanlığının sona ermesi münasebetiyle düzenlediği ilk basın toplantısında yaptı. Biden bir gazetecinin İran nükleer müzakereleri hakkında ne düşündüğü ve müzakereleri ilerleyip ilerlemeyeceğini mi yoksa onları bırakma zamanın gelip gelmediği konusundaki sorusuna cevap olarak şimdi pes etme zamanı değil ilerleme kaydediliyor diye cevap verdi. Amerika Başkanı 4+1 grubunun müzakerelerde birlik ve tek ses olduğunu ancak ne olacağının henüz belli olmadığını söyledi. Biden'ın açıklamalarından önce Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İran'ın taleplerinden birinin Amerika'nın anlaşmadan çekilmeyeceğine dair garanti vermesi gerektiğine dair isteği olduğunu belirtti. Amerikalı bakan, nükleer anlaşmadan ayrılma kararı Amerika dış politikası tarihindeki en kötü kararlardan biriydi. Ancak İran'a güçlü garantiler verilmeyiz dedi. Blinken, Amerikan başkanı olarak Biden ne yaptığını ve ne yapmadığını kesinlikle söyleyebilir. Ancak gelecekteki başkanları garanti edemez. Bu bahsettiğimiz şeylerden biri dedi.
İran'ın Birleşmiş Milletler temsilcisi Mecid Tahterevanci, Siyonist rejim İsrail'in işgal ettiği topraklarda işlediği vahşi cinayete işaret ederek Güvenlik Konseyi'nin bu rejimin işgaline son verdirmeye mecbur kılması gerektiğini söyledi. Güvenlik Konseyi'nin Filistin konulu toplantısında konuşan Tahterevanci, Siyonist rejim elebaşlarının işgal topraklarındaki vahşi cinayetlerine işaretle bu cinayetlerin müsebbiplerinin savaş cinayeti ve savaş suçundan dolayı adalete teslim edilmesi gerektiğini söyledi. İşgal topraklarındaki durumun vahametinin artmakta olduğunu belirten Tahterevanci, bu durum uluslararası barışı tehdit ediyor ve Siyonist rejimin uyguladıklarının sistematik olarak insan hakları çiğnemesi olduğunu söyledi. Tahterevanci, Birleşmiş Milletler raporlarına göre 2021 yılında 341 Filistinli hayatını kaybettiğini, 17.893 kişinin yaralandığını belirterek bu rejimin sistematik olarak Filistinli çocukları katlettiğini ve 2021 yılında 86 Filistinli çocuğun hayatını kaybettiğini söyledi. Siyonist rejimi Suriye topraklarına yaptığı tecavüzleri ve o rejimin bölgedeki faaliyetlerine işaret eden İran temsilcisi, Siyonist rejimi Suriye toprak bütünlüğünü sürekli tehdidi ve diğer bölge ülkelerini askeri güçle tehdit etmesiyle bölgedeki istikrarsızlık yaratan faaliyetlerine devam ettiğini söyledi. İran'ın Siyonist rejimin istikrarsızlık yaratan faaliyetlerini Golan Tepelerinde düzenlenen kabine toplantısını ve yeni yerleşim yapma siyasetini kınayan Tahterevanci, Güvenlik Konseyi'nin suskun kalmasının Siyonist rejimi Filistin halkına zulümlerini daha da cesaretlendirdiğini söyledi.
İran devrim muhafızları Kudüs Gücü Komutan Vekili General Muhammed Rıza Fellahzade, General Kasım Süleymani zamanın maliki eşleriydi dedi. Muhabirimizin verdiği habere göre General Fellahzade şöyle dedi. Şehit Kasım Süleyman'ın sabrı, çağın savurgan ve zorbalığına karşı direniş ve yüzleşmesi gerçekten Rabbani alimlerin yolunun devamıdır. Zira bu yol tarih boyunca sabırla, direnişle, anlayışla ve bilgiyle günümüz kuşağına saf İslam'ı aktarmıştır. Devrim muhafızları Kudüs Gücü Komutan Vekili ayrıca şunları kaydetti. Şeyh Süleymani bölgedeki aşırıcılığa ve Amerika'ya karşı İslam İnkılabı rehberinin tedbirleri doğrultusunda planlama ve teşkilatma ve özellikle zamanında harekete geçme konusunda ayağa kalktı. Çeşitli sahneler ve programlarla düşmanları yendi ve IŞİD dahil vekalet savaşındaki işbirlikçileri ve unsurları yok etti. General Fellahzade ayrıca şunları söyledi. General Kasım Süleymani ve tüm evrendeki direniş cephesinin bütün komutanları ve liderlerinin yolu açık, Amerika Birleşik Devletleri ve Siyonist rejimin ve saf İslam düşmanlarının yok edilmesine kadar devam edecektir dedi. Devrim muhafızları Kudüs Gücü Komutan Vekili Şehit Süleymani velayete bağlı cesur generaldi ve güçlü düşünme ve planlama gücüne sahipken aynı zamanda eylem alanında bir stratejist dedi.
Türkiye'de son 24 saatte 412.031 COVID-19 testi yapıldı. 72.615 kişinin testi pozitif çıktı. 176 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı 84.426 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi. Son verilere göre 65 yaş ve üstü vakaların %8'ini oluşturuyor. Tüm vakalar içinde hastaneye yatış oranı %1.45 iken bu gruptakilerin hastaneye yatış oranı %10'un üzerinde. 65 yaş üstünün riskten kaçınması, yatırılarak tedavi gerektiren bir hastalıktan kendini koruması gerekir.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası arasında ikili para takası anlaşması imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan yapılan duyuruya göre swap anlaşmasının nominal büyüklüğü karşılıklı olarak 18 milyar Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi ve 64 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İki ülke arasında karşılıklı ticaretin geliştirmesi yoluyla finansal işbirliğinin daha da güçlendirilmesi amacını taşıyan anlaşma 3 yıl geçerli olacak.
Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri, Türkiye'nin Azerbaycan Cumhuriyeti'ne bir kara geçişi inşa etme önerisinin Erivan için hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu söyledi. Ermen Grigoryan muhabirimize verdiğimizce Ankara'nın Türkiye'den Azerbaycan Cumhuriyeti'ne bir kara geçişi inşa etme önerisinin Erivan'ın kırmızı çizgisi olduğunu ve Erivan'ın bunu asla kabul etmeyeceğini söyledi. Geçen hafta Ermenistan ile Moskova'da yapılan görüşmelerde Türkiye, Ermenistan topraklarından Azerbaycan Cumhuriyeti'ne bir kara geçişi yapılmasını teklif etmişti.
Suriye Sivil Savunma Ekibi üyesi ülkenin kuzey kesiminde şiddetli yağmur ve karın kamplardaki Suriyeli mültecilerin yaşam koşullarını daha da zorlaştırdığını söyledi. Has Haber Ajansı'nın çarşamba günkü haberine göre Suriye Sivil Savunma Timinden Ebu Muhammed yoğun yağmur ve kar Suriyeli mültecilerin çadırlarına büyük zarar verdi ve yüzlerce çocuk, kadın ve yaşlı şiddetli soğuğa maruz kaldı dedi.
Irak medya kaynakları bu sabah Basra eyaletinde iki korkunç patlama meydana geldiğini bildirdiler. Üç gün önce de Bağdat'ın El Kurda bölgesinde El Vasik meydanında benzer iki patlama meydana gelmişti. Patlamanın sorumluluğunu hiçbir grup veya kişi üstlenmedi.
Sanha merkezli Yemen hükümet ordusu Birleşik Arap Emirlikleri paralı askerlerini Güney Yemen'e ilerlemelerini engellerken iki balistik füzeyle hedef aldığını bildirdi. Fars Haber Ajansı'na göre Yemen Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Zerri çarşamba akşamı yaptığı açıklamada bir roketin Birleşik Arap Emirlikleri paralı askerlerinin mevzilerini vurduğunu ve çok sayıda kişinin öldüğünü duyurdu.
NATO Genel Sekreteri Ukrayna'yı Amerikan siyasetleri doğrultusunda destekledi ve Rusya'yı tansiyonu düşürmeye davet etti. NATO Genel Sekreteri attığı bir Twitter mesajında şunları yazdı. NATO, Ukrayna Devlet Başkanı ile yaptığı görüşmede Rus tehditlerine karşı Kiev'e güçlü desteğini ifade etti ve müttefikler Rusya'yı gerilimi derhal azaltmaya çağırıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski daha önce bir Twitter mesajında iki tarafın NATO Genel Sekreteri ile yaptığı telefon görüşmesinde Avrupa'da istikrar için gereken diplomatik çabaları ve Ukrayna'nın Haziran ayında yapılması planlanan koalisyon zirvesine olası katılımını görüştüklerini yazdı.
Evet, son haberimiz. Kazakistan'daki halk ayaklanması sırasında ülkeden ayrıldığı ileri sürülen kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, olaylar sonrası ilk kez ortaya çıktı. Kendisinden sonra göreve gelen Kasım Cömert Tokayev'e tam destek verdiğini açıkladı.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Irak'ta başbakan seçimi ve kabine oluşumunun ülkenin başlıca sorunu olması etrafında. Irak parlamento seçimleri 10 Eylül 2021'de düzenlenmesine rağmen, bu seçimlerin üzerinden 3 aylık bir süren geçmesine rağmen hala siyasi gruplar ve partiler büyük koalisyonu kuramamış ve sonuçta başbakanı seçme yolunda, ardından da kabinenin oluşturmasında adım atmamışlardır. Anayasa olarak olmasa da siyasi örfe dayalı olarak Irak'ta Cumhurbaşkanı makamı Kürtlere, parlamento başkanı Sünnilere ve başbakanlık Şii gruplara ve partilere aittir. Kürtler ve Sünniler, Cumhurbaşkanı adayları olan Berham Salih konusunda ve parlamento başkanının Muhammed el-Halbusi olması konusunda mutabakata varmışlardı. Başbakanlık seçeneği hususunda ise Şii grupları ve partileri hala istişarelerini ve diyaloglarını sürdürmektedirler. Şii partiler, Şii siyasi gruplar ve partilerden oluşan koordinasyon çerçevesi ve Muktada Sadr liderliğindeki Sadr hareketi çerçevesinde gelecek başbakanı ve kabine oluşumu hususunda istişarelerini sürdürmektedirler. Bu kapsamda birkaç gün önce El Fetih Koalisyonu lideri Hadi El Amiri ve Muktada Sadr ile bir araya gelerek görüştüler. El Fetih Koalisyonu üyesi Hamid El Musevi de Twitter sayfasında ulusal çoğunluk hükümeti koruması gerektiğinin altını çizdi ve Şiiler koordinasyon çerçevesi ve Sadr hareketi arasında mutabakata yaklaşıldığını belirtti. Muktada Sadr ise son zamanda Hadi El Amiri ile Necef'teki görüşmesinin ardından Twitter'dan başlattığı mesajda ulusal mutabakat hükümetinin değil ulusal çoğunluk hükümetinin kurulmasına vurgu yaptı. Bilgi sahibi olan haber kaynakları ise iki tarafın üç konuyu ele aldığını, görüş teatisinde bulunduğunu aktardı. Bir sonraki hükümeti kurmak için daha büyük bir parlamento koalisyonunun oluşturulması, halk seferberliği, Haşi Şabi güçleri meselesi ve silahlı kuvvetler başkomutanının yetkileri bu üç meseleyi oluşturdu. Irak'ta seçimlerde parlamentoda en fazla sandalye kazanan Muktada Sadr, parlamentoda Sadr hareketinin ardından daha fazla sandalye kazanan Yasalar Koalisyonu Genel Başkanı Nuri El Maliki ile geçmişteki anlaşmazlıkları sebebiyle kurmak istediği iktidardan onu uzak tutmak ve bu denklemin dışında tutmak istiyor.
Bir sonraki hükümet Nuri El Maliki Genel Başkanlığındaki Yasalar Hükümeti ve Kays Hasani Genel Başkanlığındaki Asayi ve Ehli Hak dışında kurulursa koordinasyon çerçevesi güçleri büyük olasılıkla ciddi bir muhalefet haline gelecektir. Bu arada Irak siyasi partileri ve direniş grupları için önemli hale gelen bir başka mesele de Amerikan işgalci kuvvetlerinin Irak'taki varlığının sürmesidir. Parlamentonun onayına ve Amerikalı işgalcilerin ülkeyi terk etme zaruretine rağmen Irak'ta hala Amerikan güçleri bulunmaktadır ve bu durum Irak halkı ve bağımsız güçlerini ciddi şekilde rahatsız etmektedir. Şimdi de Amerika bir danışma gücü olarak Irak'ta 2500 askeri personel ile kalmaya devam edeceğini belirtti. Pek çok Iraklı için soru şu ki Amerika neden askeri varlığını başka bir ülkeye dayatmak istiyor? Halbuki bu varlığı çerçevesinde Irak'ta kalacak güçlerin sayısı ve görevlerini bile tam olarak açıklamaması daha da kuşku uyandırıcıdır. Irak hükümeti ve parlamentosu şimdi de Iraklı güçlerin sayıları ve görevlerinin detayları hakkında bilgiye sahip değildir. Bu da aslında Irak toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığının ihlali sayılır. Son gelişmeler ve Irak'taki siyasi grupların istişarelerinden hareketle bu grupların birbirine yaklaştığını söylemek mümkün. Tabii ki bu durum kesin sonuca ulaşırsa o zaman Amerikan işgalcilerinin Irak'taki varlığı meselesi parlamento ve siyasi grupların ana gündem maddesine dönüşecektir.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Afganistan'a ilişkin Amerikan Gözlemci Kurumu'nun uyarısının ifşa olması etrafında. Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni belgelerin ortaya çıkması Washington'un Afganistan'daki işgali ve yönetimi sırasında hava kuvvetlerinin etkinliğini sürdürmede eksiklikleri ve kusurları olduğunu gösteriyor. Ocak 2021'de Ağustos 2021'in ortalarında Taliban'ın Kabil'in kontrolünü ele geçirmesinden birkaç ay önce Amerikan Afganistan yeniden yapılanma genel müfettişi Sigar Pentagon'a bir mektup yazarak Afganistan Hava Kuvvetleri'nin Amerikan güçlerinin Afganistan'dan çekilmesinin ardından faaliyetlerini devam ettirme kabiliyetine sahip olmadığını belirtmişti. Raporda özellikle Amerika'nın Afgan personeli için eğitim imkanlarını sağlamakta kusurlu ve eksik davrandığı belirtiliyor. Bunun da Afgan Hava Kuvvetleri'nin Amerikalı müteahhitlerin yardımı olmadan uçaklarının bakımını yapmasını imkansız hale getirdiği belirtilmekte. Sigar bu raporunda 2010 ve 2019 yılları arasında Amerika'nın Afgan Hava Kuvvetleri ve Özel Görevler Birimi için destek ve geliştirme amacıyla 8,5 milyar dolar harcadığını bildiriyor. Ancak rapor her ikisinin de iyi hazırlanmadığı konusunda uyarıda bulunuyor. Raporda ayrıca yüzlerce Amerikalı uçak müteahhitinin Afganistan'dan çıkarılması olasılığı konusunda uyarıda bulunduğu belirtilmektedir. Rapora göre 2019'da Amerika ve NATO Afgan Hava Kuvvetleri'ni inşa etmekten güttükleri amacın ve misyonlarının amacını bu kuvvetin uzun vadeli dayanıklılık fırsatına sahip olmasını temin etmek olarak belirtmiştir. Amerika'nın Taliban'a karşı Afgan askeri operasyonlarına verdiği hava desteğinin kesilmesi ve Afgan Hava Kuvvetleri'nin boşluğu dolduramaması, batılı güçlerin Afganistan'dan çekilmesinin ardından Taliban kontrolünde önemli bir katkı sağlayan faktördü. 8 Temmuz 2021'de Amerikan Başkanı Biden, Afganistan'daki çıkmaz durumdan kurtulmak için Amerikan birliklerinin Afganistan'dan derhal geri çekilmesi talimatını verdi. Bunun üzerine NATO da güçlerini Afganistan'dan çekeceğini açıkladı. Biden'ın 31 Ağustos'ta Amerikan birliklerinin Afganistan'dan nihai olarak çekildiğini açıklamasının ardından Afganistan'ın çeşitli yerlerinde Afgan ordusunu ve polisini teslim ettirme, farklı illeri ele geçirme müzakereler şeklinde Taliban operasyonları hızlanmış. Nihayet Taliban başarılı olabilmiştir. Ağustos 2021'in ortalarında Kabil'i işgal etmek ve merkezi hükümeti devirmeyi başarmış ve hakimiyetini ilan etmiştir.
Bu arada Afgan Hava Kuvvetleri Amerika'nın lojistik ve eğitim desteğinin olmaması nedeniyle neredeyse felç oldu. Helikopterler ve özel harekat uçaklara sahip olunmasına rağmen neredeyse önemsiz bir güç haline gelmiş ve sonunda çok sayıda pilotu kendi uçaklarıyla başka ülkelere kaçmışlardı. Biden yönetiminin Afgan Hava Kuvvetleri'ne etkin destek hakkındaki kusurların ifşa olunması, Amerika'nın çekilmesinin konuşulmayan boyutlarını ve nihayetinde Afgan merkezi hükümetinin düşmesine yol açan sonuçları netleştirmeye yardımcı oluyor. Amerikalı bir siyasi uzman David Block, Afganistan'daki savaş bir zamanlar iyi ve gerekli bir savaş olarak kabul edildi. 20 yıl ve trilyonlarca dolar harcayan Amerika oraya gitse de şimdi Taliban iktidardadır. Sigar Kurumu kurulduğu 2008 yılından bu yana Washington, Afganistan'daki harcamalarını ve eylemlerini izlemiş ve belgelemiştir. Bu raporlarda Amerikan hükümet daireleri ve Afganistan'daki NATO üye devletleri tarafından milyonlarca doları zimmete geçirme ve batırma olaylarını ifşa etmiştir. Washington 2001 yılında Afganistan işgalinden bu yana Afganistan'ın yeniden inşası için 145 milyar dolardan fazla askeri operasyonlar için yaklaşık 1 trilyon dolardan fazla ve Afganistan ordusunu yeniden inşa etmek ve güçlendirmek için milyarlarca dolar harcadığını iddia ediyor. Ancak tüm bu masrafların geri dönüşü olmadı ve iyi sonuçlar alınmadı. Aslında Amerika'nın Afganistan'ı işgali, öldürme, yıkım, terörizmin yayılması ve Afganistan'da uyuşturucu üretiminin ve kaçakçılığının artmasından başka bir sonucu olmadı. Halbuki durum böyleyken Amerikan vergi mükelleflerinin paraları Amerikan askerlerinin hayatlarıyla birlikte heba edildi. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Thank you.
Tarihten Bir Yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 30 Zey 1400, Hicri Kameri 17 Cemadüssane 1443 ve miladi 20 Ocak 2022 Perşembe. ...43 yıl önce bugün, Hicri Şems'i 30 Dey 1357'de İran İslam Cumhuriyeti'nin rahmetli kurucusu İmam Hümeyni'nin İran'a beklenmedik geri dönüş haberi halk arasında geniş bir şekilde yayılmaya başladı. Bu haber aslında İran halkı arasında büyük bir sevinç ve coşku yarattı. İmamın İran'a gelişi ve imamın nasıl karşılanacağına yönelik tartışmalar çeşitli halk kitleleri arasında büyük bir heyecan yarattı. İmamın İran'a kesin olarak geri dönüş yönündeki haberin ilan edilmesi Şah rejimi unsurlarını paniğe düşürdü. Onlar bir şekilde kendilerini kurtarmaya çalışıyorlardı ve Şah unsurlarından birçoğu ya istifa ettiler ya da İran'dan kaçmaya çalıştılar. Şah rejimine bağlı bazı askerler savunmasız halka saldırdı ve Pehlevi rejimini korumak için son çabalarını gösterdi. Ancak bu eylemler İran halkının karşı duruşunu engellemezken aynı zamanda onları nihai zafere giden yolda daha kararlı hale getirdi. ...27 yıl önce bugün Hicri Şems'i 30 Dey 1373'te İran İslam Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı Mühendis Mehdi Bazargan vefat etti. Tarihinde Hicri Şems'i 1286'da dünyaya gelen Mehdi Bazargan tahsilini Fransa'da makine mühendisliği dalında bitirdi. O Hicri Şems'i 1320'de Tahran Üniversitesi'nde ders vermeye başladı. İran'da petrol sanayisinin millileştirilmesi hareketi sırasında siyasi mücadelelerini başlatan Mehdi Bazargan, Hicri Şems'e 28 Mart 1332'de gerçekleşen darbenin ardından tutuklanıp sürgüne gönderildi. Hapisten çıktıktan sonra Bazargan, diğer bazı politikacılarla birlikte Özgürlük Hareketi'ni kurdu. Özgürlük Hareketi liderleri, Şah rejimine karşı faaliyetlerinden dolayı Hicri Şems'e 1334 yılında rejim tarafından tutuklandı ve Bazargan hapse mahkum edildi. Mehdi Bazargan İslam İnkılabı'ndan kısa bir süre önce İnkılap Konseyi'ne üye oldu ve bu konseyin önerisiyle geçici bir hükümet kurmakla görevlendirildi. Bu hükümetin ömrü İslam İnkılabı'nın rahmetli liderinin görüşleriyle temel farklılıklar arz edip geçici hükümete inkılap karşıtı unsurların nüfuz etmeleri nedeniyle 9 aydan fazla hayatta kalamadı. Bazargan nihayet Hicri Şems'i Dey 1373'te kalp hastalığı nedeniyle 87 yaşında vefat etti. ...37 yıl önce bugün Hicri Şems'i 30 Dey 1363'te büyük tevhid mercilerinden önde gelen alim Ayetullah Seyyid Ahmet Ansari vefat etti. Çocukluğunda babasını kaybedip ardından büyük kardeşinin himayesinde yetişen Ayetullah Ansari doğduğu kente ilk eğitimini almasından sonra Tarih İsfahan kentine ardından Kusa Necip Eşref'e gitti ve burada önde gelen alimlerden dersler aldı. Rahmetli İmam Hümeyni'nin Tağut aleyhindeki mukaddes kıyamı ile birlikte imamı daima destekleyen Ayetullah Ansari, inkılabın ilerlemesi için elinden gelen her şeyi yaptı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
D. Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Yeni Asya.
İntihar haberleri gençleri etkiliyor.
Milli Gazete.
Bahçeli ikna edilemiyor, Erdoğan MHP'yi her an sırtından atabilir.
Cumhuriyet.
TÜSİAD Başkanı Sencer Solakoğlu uyardı. Ette, sütte, kıtlık kapıda.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Emre Kongar 18 Ocak tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde "Tek kişi yönetimlerinde yolsuzluklar neden artar?" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Tek kişi yönetimlerinde bütün bir devlet mekanizması tek bir kişinin ideolojisine, bilgisine, becerisine, duygularına, düşüncelerine ve üstelik sadece onun akıl ve ruh sağlığına mahkum edilmiştir. Bu nedenle de hem yürütme, hem yasama, hem de yargı tek bir kişiye bağlandığından artık hiçbir nesnel kural geçerli değildir diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bütün kararlar o bir tek kişinin isteklerine göre alınır ve uygulamalar, bu uygulamaların sözde denetimleri, hukuka, yasalara, adalete göre değil sadece o tek kişinin beklentilerine göre yapılır. Böylece o tek kişinin altında onun adına kararlar veren, işler yapan başka kraldan çok kralcı küçük tek kişiler türer. Bu küçük tek kişiler genellikle tepedeki tek kişinin gözdeleri ve hortumların başlarında görevlendirilen muslukçulardır. Elbette bunlar da her şeyden önce tepedeki tek kişinin sonra da kendilerinin çıkarlarını gözetirler. Bütün devlet mekanizması özel çıkarlara göre işletildiği için karartma altında gizli çalışır. Böylece hem mevcut örgütü suç liderleriyle işbirliği yapılır hem de yeni ve güvenilir örgütlü suç liderleri üretilir. Dünkü Cumhuriyet'in manşeti Şehriban Kıraç'ın "Tek adamlık geldi, yolsuzluk patladı" haberiydi. Haberin özeti şöyleydi. Cezasızlık algısı arttı. 2017'de yapılan anayasa değişikliğiyle saray tüm yetkileri kendinde toplayıp keyfi bir rejim yarattı. Tek adam rejiminde yolsuzlukla mücadele edilememesi ve soruşturmalara siyasi baskılar uygulanması cezasızlık algısını artırırken uluslararası alanda Türkiye'nin notu da giderek kötüleşti. Türkiye ekonomik özgürlük endeksinde 165 ülke arasında 14 sıra birden gerileyerek Fiji ile beraber 114. sırada yer aldı. Endeksteki en kötü not yolsuzluk, rüşvet ve adam kayırmaya verildi. Yönetimin merkezileşmesi ve liyakatin öneminin kalmaması da özgürlük notunu düşürdü. Dün Tolga Şardan'ın T24 haber sitesinde göç idaresinde dönen dolaplarda Ankara, Kırıkkale, Kırşehir hattı 250 bin dolarlık Türk vatandaşlığı 100 bin dolara başlıklı yazısında da yeni bir yolsuzluk haberi veriliyordu. Bu yazıda Şardan yerel siyasiler, kamu görevlileri, sıradan insanlar hepsi bir araya gelip suç örgütlerini oluşturmuşlar. Ara başlığını kullanarak yazısına şu satırlarla başlıyordu. Büyüteç'te İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde ortaya çıkarılan suç örgütünün faaliyetlerini yazıyorum 3 gündür. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameyi okudukça aslında birbirleriyle teması olan birden fazla suç örgütünün iş takibi yaparak haksız kazanç elde ettiği anlaşılıyor. Sadece artan yoksullukla, yasaklarla ve yobazlıkla değil, artan yolsuzluklarla da mücadelenin ilk adımı bu iktidardan kurtulmaktır.
Mehmet Verçin 18 Ocak tarihli Karar gazetesinde "Yanlıştan geri dönmek zayıflık değil, erdemdir" başlıklı yazısına yer veriyor. Eğer bir ekonomi yazarı fikirleriyle ekonomi yönetimini %1 oranında bile etkileyemiyorsa niçin yazmaya devam eder? Belki de sert eleştiriler yaptığım için şimdiye kadar ekonomi yönetimini hiç etkileyemedim. Etkilemek istediğim halde bunu başaramamak tamamen benim hatam mı bilmiyorum. O zaman niçin yazıyorum diye kendime sorduğumda içimde hükümeti etkileyebileceğime dair umutların hala tükenmediğini hissettim diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Sonra kendime sordum, bir sayfalık bir tavsiye istenirse ekonomi yönetimine ne öneririm? Aslında önerim tek cümle olur. Faiz sebep enflasyon neticedir, çıkarımı yanlıştır. Bu çıkarım ve ardı sıra gelen uygulamalar hem hükümete hem halka hem de ülkeye zarar veriyor, hepsi bu kadar. İsterlerse bu çıkarımın dini temellerinin olmadığına dair analizimi de ekleyebilirim. Yemin et deseler eder miyim? Evet. Tüm dünyada merkez bankaları kurulduktan sonra faizin sebep enflasyonun sonuç olduğuna dair bir çıkarım ve bu çıkarımın gereği olan bir para politikasını araştırdığım halde bulamadığıma yemin ederim. Bu konuyu savunanlar bir makale okumadığımı da faizlerin sıfır olduğu ve merkez bankalarının enflasyonu %2'ye çıkarmak için çabaladıkları son yıllarda faizler artırılırsa finansman maliyetleri sayesinde belki enflasyonda artar diyen çok çekimser ve derhal fikrini değiştirmiş birkaç yazı dışında akademik makaleler bulamadığıma da yemin ederim. Faiz enflasyon ilişkisi doğru bir bağlamda oturmadıkça hangi başarı elde edilirse edilsin Türkiye ekonomisi asla ferahlamayacak ve sıkıntılar devam edecektir. Mesela faiz indirimlerinin ardından bozulmaya yüz tutan makro dengeleri düzeltmek için bir kurtarıcı gibi sunulan kur korumalı mevduatın serencamına bakalım. Kim olduğu bilinmeyen bu projenin yetkilileri sorunun çözümüne en yanlış tarafından yaklaşmaktadırlar. Yapılması gereken piyasadaki TL'leri emmektir. Hepsi bu kadar. Çünkü döviz TL ile alınır. Yapılanlar Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın döviz satın alarak piyasaya TL sürmesidir.
Tahran Radyosu.
Esfender Korkmaz 18 Ocak tarihli Yeni Çağ gazetesinde iktidar dediklerinin tam tersini yaptığı başlıklı yazısına yer veriyor. AK Parti seçildikten sonra hükümet olmadan ilk iş olarak acil eylem planı açıkladı. Bu plandan yaptıkları oldu. Zira hangi hükümet olursa olsun boş durmayacak ama politikalar içinde tembel nitelikte onlarda tam tersini yaptı. AK Parti'nin vaatleri ve gerçek uygulamalar şöyledir. Acil eylem planında Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetim yapan Sayıştay'ın denetim yetkisinin kapsamı Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Meclisi ve üst kurullar dahil olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarının hesaplarını içine alacak şekilde genişletecektir denildi diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Uygulama 180 derece ters oldu. Önceleri birçok kamu kurumu ve fonu Sayıştay denetimi dışında çıkarıldı. Sayıştay denetimi kısıtlandı. Sonra Cumhurbaşkanlığı sistemi ile Sayıştay'ın bütçe denetiminde de sınır getirildi. Söz gelimi, kamu özel işbirliği sözleşmeleri meclis ve Sayıştay denetimi dışındadır. Bütçede talep garantisi olunca bütçeyi finanse eden halkın da bilgi sahibi olması gerekir. Acil eylem planında enerji fiyatı üzerindeki yükler azaltılacak denildi. Elektrik ve doğal gaza getirilen hesapsız zamları hepimiz yaşıyoruz. Başkanlık sistemi ile de iş çığırından çıktı. 2017 Ocak ayını baz yılı olarak alırsak son 5 yılda TÜFE olarak enflasyonun %236,04'e çıkmasına rağmen elektrik fiyatları daha fazla %333,57'ye çıktı. Acil eylem planında kamu yönetimini halkla buluşturma ve israfı önleme hedefleri doğrultusunda lojman, makam aracı, sosyal tesis, kamu hizmet binası yapımı gibi konularda israfı ve kaynakların gereksiz harcanması önlenecektir denildi. Memur ve işçilerin kampları özelleştirme kapsamına satıldı ama kamu lüks araç ambarı oldu. Camiye veya bir toplantıya giderken oluşan Cumhurbaşkanı konvoyuna katılan lüks araç, helikopter, ambulans sayısı tarihte zengin fakir bugüne kadar hiçbir ülkede görülmedi. Demokratik toplumlarda hiçbir başkanın her yerde bir sarayı, altın varak koltukları, 13 uçağı, binlerce danışmanı olmadı. İhale mevzuatı Avrupa Birliği standartlarına çıkarılacaktır. İhale kanunun geldiği son haline bakarsanız aman Allah'ım demeden yapamazsınız. İhale kanunu 192 defa değişerek istisnalar esasları geçti ve şahsa ve kurumlara mahsus bir kanun haline sokuldu. İhalelerin çoğu pazarlık yoluyla yapılmaya başlandı. Özellikle kamu özel işbirliği ihalelerinde dolar cinsinden talep garantisi verilmesi işi çığırından çıkardı. MAMAFİH Avrupa Birliği Türkiye 2018 raporunda da kamu ihale mevzuatını imtiyazlar ve özel sektör kamu işbirliklerini de kapsayacak şekilde yeniden gözden geçirmesi gerektiğini ve Avrupa Birliği kamu ihale direktifleri ile uyumluluk ve şeffaflığı artıracak yeni adımlar atılması gerektiği, Avrupa Birliği'ne giriş için ülke eylem planında yer alan bütünleşme takviminde belirtildiği üzere Avrupa Birliği mevzuatına aykırı istisnaların kamu ihale mevzuatından çıkarılması gerektiğini ve yerli fiyat avantajlarına sebep olan düzenlemelerin ilga etmesini, kamu ihale kurumundan ayrı ve bağımsız bir kamu ihaleleri gözetim kurulu oluşturması gerektiği tavsiye edilmiştir.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Hümeyni Mektebi'nde.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı'nın 40. Zaferiye durumu dolayısıyla hazırladığımız İmam Hümeyni Mektebi'nde başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İmam Hümeyni'nin tarihi vasiyetnamesinde İran İslam Cumhuriyeti'ni eleştiren bazı insafsız yazarların ve konuşmacıların tutumunu eleştirdiği bölümü gözden geçirmek istiyoruz.
Hatırlanacağı üzere geçen bölümde İmam Hümeyni'nin Doğu ve Batı eğilimli İslami örgütlerin hakkındaki görüşünü ele aldık. İmam her iki kesimin ideolojik ve siyasi bağımlılıklarını kınayarak Amerika veya Sovyetler Birliği'ne aldanan İslami örgütleri hataları üzerinde ısrar etmemelerine ve İslami cesaretle milletin kucağına geri dönmelerine ve şehit müderrisen ilham alarak şerefli yaşamı zilletli bağımlılığa tercih etmelerini tavsiye etti. Şimdi bugünkü sohbetimizde imamın tarihi vasiyetnamesinde insafsız yazarlara ve konuşmacılara nasihatlerini ele almak istiyoruz.
İmam Hümeyni, solcu ve komünist ve doğu ve batı eğilimli sapkın İslami örgütleri nasihat ettikten sonra zamanını, meclisini ve hükümeti kötülemeye ayıran ve İslam Cumhuriyeti nizamının yönünü süper güçlere doğru çevirmek isteyen yazarlara, konuşmacılara ve aydın geçiren kesimlere hitap ederek onları bunun yerine vicdanını yargılarından kriter almaya ve şehit veren mazlum İran milletinin sinirlerini ve psikolojilerini bozmak yerine millete yardımcı olmaya ve halkın ülküleri olan istiklal ve özgürlük ülkülerinin gerçekleşmesine yardımcı olmaya davet ediyor.
İmam Hümeyni şöyle diyor: "Benim yazarlara, konuşmacılara, aydınlara ve sürekli bahane arayanlara vasiyetim, zamanını İslam Cumhuriyeti nizamının tersi yönünde boşa harcamak ve ellerinden geldiğince meclisi, hükümeti ve yetkilileri kötülemek ve kötümserlik aşılamak ve böylece ülkeyi süper güçlere doğru sevk etmek yerine bir gece Rableriyle ve eğer Allah'a inanmıyorlarsa kendi vicdanıyla halvete çekilmeleri ve içindeki sahiplerine gözden geçirmeleridir. Baksınlar hangi kriter ve hangi insafla şu gençlerin cephelerde ve kentlerde akan kanını göz ardı ediyorlar ve yerli ve yabancı zalimlerin ve yağmacıların sultasının altından kurtulmak isteyen ve bağımsızlığını ve özgürlüğünü canı pahasına ve sevdikleri evlatları pahasına elde eden ve fedakarlıklarla korumak isteyen bir milletle sinir savaşı yapıyorlar ve ihtilafları ve hain komploları körüklüyorlar ve yolu müstekbirlere ve zalimlere açıyorlar. Acaba düşüncelerini kalem ve beyanlarını hükümete, meclise ve millete, vatanı korumak üzere yol gösterme uğruna kullanmaları daha iyi olmaz mı? Acaba şu mazlum millete yardım etmeniz ve kendi gücünüzle İslami hükümeti pekiştirmeniz daha iyi olmaz mı?"
Thank you.